Ayrım 40 sayfa 352. Önce büyücü kadının saçakların arasından çığlık attığını sandı. Sonra olanları kavradı. Haykıran şaman kadın değil, elindeki kürk keseydi. O şey canlıydı. Kadının yumrukları arasında uzun siyah tüylü bir kemirgen korkudan kıvranıyordu. Dayan çadırın bir kenarına büzüldü. Kesik kesik görüntüleri dehşetle izledi. Belden yukarısını hırsla öne arkaya sallayan erkekler, fifrelerinin üzerine eğilmiş kadınlar ve bir kuş gibi saçakla bezenmiş, kollarını kaldırmış, memeli bir hayvanın kafasını gösteren büyücü kadın. Bu kabustan kaçmak, unutmak gerekiyordu. Birden omuzlarını kuvvetle deri parçasına yapıştırıldığını hissetti. Refakatçıları flütlerini bırakmış, onu yere devirmişlerdi. Haykırmak istedi ama boğazına ağız dolusu duman kaçtı. Debelenmek istedi ama panikten parmağını bile kıpırdatamadı. Flütçü kadınların yüzü değişmişti. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Kırmızı cila sürülmüş gibi. Dayan törenin insan vücudunu ilk kargaşaya, ilkel hayat taşımasına sürüklediğini anladı. Her yürek şaşırıyor, her damar çatlıyordu. Şaman kadın oradaydı artık, hemen yanında. Avuçları arasındaki hayvan hala çığlık atıyor, sivri ve ürkütücü dişlerini gösteriyordu. Yaşlı kadın canavarı yanağa yaklaştırdı. Dayan bakışlarını tal kaplı karnına indirdi. Beyaz izlerin altında derisi şişmiş, pütürleşmiş, çürümenin önüne geçilmez gücü karşısında yer yer çatlamıştı. Son bir harekette kurtulmaya çabaladı ama şaşkınlıktan dona kalmıştı. Büyücü kadın hayvanı yaranın üzerine bastırıyor, kürklü vücuduna açık yanın üzerine sürüyordu. Hayvanın gözleri bir saniyede kızıl bir zarla kaplandı, bir kan tabakasıyla. Şaman kadın inatla, gayretle, bir çeşit çılgınca tutkuyla kürk topunu yaranın üzerinde gezdiriyordu. Müdahalenin mantığı buydu işte. Büyücü kadın atomun etkisini kemirgenin yardımıyla silmeye çalışıyordu. Hayvanı bir ağrı süngeri yanık izlerini süpürecek, ölümü çekip yok edecek büyülü bir mıknatıs gibi kullanıyordu. Birden hayvan cızırdamaya başladı. Kürkünden kıvılcımlar çıktı. Dayan gözlerine inanamıyordu. Küçük hayvan genç kadının yanıklarına dokununca ateş alıyordu. Vücudu büyücünün çengelimsi parmakları arasında tütüyordu. Sonra her şey birkaç saniyede bitti. Şaman meşale hayvanı çadırın tepesine doğru kaldırdı. Bir saçak ve metal karmaşası yaratarak kendi çevresinde döndü. Sonra ayakları havaya dikilen hayvanı kayanın üzerinde ezdi. Aynı anda yeniden çıkardığı hançerle hayvanın karnını organlarından boğazına kadar yardı. Dayan yarılan karnın içinde tüten bağırsakları ve büyücünün düğüm düğüm parmaklarını hayvanın karnına soktuğunu gördü. İç organların karanlık şekillerinin arasında daha koyu bir kaynaşma, dokulardan ve liflerden sızan sağlıksız bir hücre kalabalığı seçti. Korku tohumları, acı belirtileri, bir ölüm havyarı. Bayılmadan önce gerçeği anladı. Kanser. Atomun kanseri hayvanın vücuduna geçmişti. 65. kısım. Dayan uyandığında güneş batmak üzereydi. Gerindi. Bütün kaslarının gevşediğini hissetti. Sonra çadırın ortasında gürül gürül yanan ateşin tadına vardı. Uzaktan kampın uğultusu geliyordu kulaklarına. Her şey öylesine yumuşak, öylesine bilindikti ki. Yurtlardan birindeydi. Çevresinde eşya olarak birkaç tahta semer, bir çıkırık ve mobilya olarak kullanılan olmazsa olmaz taşlar vardı. Kulak derisinden yapılmış elbiseler giymiş, asılmış figürler, küçük kemirgen sormaklarından yapılmış kolyeler dışında şamanizmden eser yoktu. Kafasını kaldırdığında çadırın tepesindeki açıklıktan gökyüzünü gördü. Guanyin'in sözlerini hatırladı. Yuva hep kozmosla temas edebilsin diye Moğol çadırlarının tepesi açık olur. Şiltenin üzerine oturdu. Keçe battaniyeyi kaldırdı. Üzerine yeni çamaşırlar vardı. Bulicini ile balıkçı yaka kazağı özenle katlanmış yanına bırakılmıştı. Hatta otların arasında gördüğü ışık pırıltısı Gözlüğünün bile orada elinin altında olduğunu müjdeliyordu. Farkında bile olmadan gözlüğünü taktı. Yanık yarasına bakmak için tişörtünü kaldırdı. Gördüklerine şaşırmadı. Kendisini şükran duygusuna batmış, güçlü bir sevgi nehrine kapılmış gibi hissetti. Giyinmeyi tamamlayıp yurttan çıktı. Kamp kurulmuştu. Açıklıkta 40 kadar çadır görülüyordu. Batan güneşin yatay ışıkları altında tundura her zamankinden daha fazla bir ay görüntüsünü andırıyordu. Göçmenlerin hepsi işleriyle meşguldü. Yurtların altında kadınlar yemek hazırlığındaydı. Erkekler son sürüleri de çitlerin arasına götürüyorlardı. Çocuklar koşturuyor, dumanların içine geçiyor, kahkahalarıyla gri havayı yırtıyorlardı. Dayan ateşin yanında tek başına oturan Guvenli'yi görünce gülümsedi. İtalyanın yanına eğerlerin ve çuvalların arasına yerleşti. Guvenli ona çay dolu bir maşrapa uzattı. Şimdi nasılsınız? Dayan maşrapayı aldı. Çayın kokusunu içine çekti ama cevap vermedi. Guvenli ısrar etmedi. Parkasının içine büzülmüş kuru bir dalla ateşi karıştırıyordu. Sonunda dayan mırıldandı. Daha hiç eskisi gibi olamayacağız Guvenli. İtalyan duymamış gibi davrandı, ısrar etti. Şimdi nasılsınız? Dayan gözleri alevlere dikili devam etti. Batıda şamanların gücünün sadece batıl bir inanç, bir kandırmacı olduğunu düşünürler. Böylesi şeylere inanmayı zayıflık görürler. Ne yanılgı, bu iman büyük bir güç. Guvenli cevap vermek zorunda kalmamak için eğildi. Korları üflemeye girişti. Tutuşan otlar portakal rengi iplikler gibi kıvrıldı. Alevli bir dansa girişti. Dayan sözünü tekrarladı. Büyük bir güç Guvenli. Bunu bugün anladım. Çünkü inanan insan güce doğru ilk adımı atmış oluyor. Belki de gücün kendisi oluyor. Evrenin tüm parçalarının paylaştığı gücün insan tarafı. İtalyan birden ayağa kalktı. Saçı sakalı birbirine karışmıştı. Sanki sakalının ardına saklanmak istiyormuş gibi. Dayan, duygularınızı anlıyorum. Yine de bunların inanmanızı... Burada inanılacak ya da inanmayacak bir şey yok. Kazağını ve tişörtünü kaldırdı. Karnını gösterdi. Cildi bembeyaz pürüzsüzdü. Üzerinde neredeyse iz bile kalmamıştı. Daha birkaç saat önce derisinin yandığı yerlerde sadece hafif bir kızarıklık görünüyordu. Guvenli şaşkınlıktan baka kalmıştı. Büyücü yanık yarasını iyileştirmeyi başardı diye devam etti Dayan. Radyasyonun izlerini silmeyi becerdi. Tutuşmuş bir kemirgenin yardımıyla kanseri kopartıp attı. Buna ne dersen de, büyücülük, ruhların müdahalesi olağanüstü güçler. Ama sözünü ettiğim ruh gücü düşünülmeyecek kadar durum. Farkında olmadan senli benli konuşmaya geçmişti. Artık insanların birbirine siz dedikleri bir boyutta yaşamıyorlardı. Guvenli gözlerine inanmazlık cevap vermek için ağzını açtı, sonra teslim oldu. Tamam, aslında hiç önemli değil. Çok mutluyum Dayan. Birkaç ağaç kabuğu parçası alıp ateşe attı. İpliklerin dansı yeniden başladı. Bana artık her şeyi anlatmanın zamanı geldi. Her şeyi derken laf olsun diye söylemiyorum. Dayan çaydan bir yudum aldı. Kafasını toplamak için biraz bekledi. Sonra söze girişti. Lucia'nın evlat edilişini, çevre yolundaki tuzağı, Rob Van Keen'in müdahalesini anlattı. Çocuğun köklerini, onunla ilgilenen insanları, tokamakta çalışanlardan, parapsikoloji bölümünden bahsetti. Gözcülerin esrarlı bir buluşmasını tarihinin nasıl parmaklarıyla taşıdıklarını anlattı. TK-17'de çalışan araştırmacıların ellerine olağanüstü güçler geçirip geliştirdiklerine inandığını söyledi. Sonunda da özetledi. Aynı adamlar aynı sır yüzünden bugün tokamaka geri dönüyorlardı. Güçlerini yeniden canlandırıp pekiştirmek için bu tokamakta buluşmaya karar vermişlerdi. 20 Ekim 1999 günü, yani birkaç saat sonra. Guanli genç kadının sözünü kesmedi. Hiçbir şaşkınlık belirtisi, inanmadığını gösterir hiçbir hareket yapmadı. Dayan'ın anlattıkları bitince sadece sordu. Bu adamlar söylediğiniz gücü nasıl ele geçirdiler? Böylesi imkansız yetenekleri nasıl geliştirdiler? Dayan sırtında akşamın soğuğunu, yüzünde de ateşin sıcaklığını hissetti. Karnının kaynamakta olduğunu düşündü. Kanının kaynamakta olduğunu düşündü. Kanının tutuşmuş reçine gibi portakal rengini kestiğini tahmin etti. Tam olarak bilemiyorum diye mırıldandı. Tek söyleyeceğim, buraya gelinceye kadar her konuda yanıldığım. Ne demek bu? Genç kadın derin bir soluk aldı. Duman ağız dolusu tüsü gibi genzini doldurdu. Onu iyileştiren töreni hatırlayıp konuştu. İlk düşüncem parapsikologların Sibirya'dan gelen şamanları incelediklerinde önemli bir buluş yaptıkları oldu. Anlattıklarında zaten bunu doğrulamıyor mu? Düşündüğün gibi değil. Onlara sözüne ettiğim gücü kazandıran yaptıkları bu araştırmalar değil. Neden? Birçok nedeni var. Önce yıllarını çalışma kamplarında, zindanlarda geçirmiş bitkin şamanları bir düşün. Bilim adamları onlarda nasıl bir güç bulabilirdi ki? Onlarda translar ya da uyanık uyku halleri oluşturduklarını düşünebilir misin? Belki de sadece sorguya çekmişlerdir. Büyücülerin ağzından laf almış olmaları mümkün değil. Sovyetlerin ikna yöntemleri gelişmişti. Doğru, haklısın. Yine de bana kalırsa şamanlar bitmiş, tükenmişti. Kültürlerinden, güçlerinden uzakta parapsikologlara anlatabilecekleri bir şey kalmamıştı. İsteseler bile kalmamıştı. Öyleyse Dayan bir yudum çay içti. Bu sabah bambaşka bir şeyi düşündüm. Parapsikologların gücü belki de bir dış etkenden kaynaklanıyordu. Çalışmalarıyla hiçbir ilgisi olmayan bir kaynaktan. Hangi kaynak? Tokamak'taki patlama. Radyoaktivite insan vücudunun yapısını etkileyebildiğine göre neden bilincini, aklını etkilemesin? Araştırmacılar da radyasyona maruz kalmışlar mı? Emin değilim ama ölenlerin üzerinde çok tuhaf belirtiler vardı. Işın altında kalmanın neden olabileceği cilt hastalıkları, yetersizlikler, hastalıklar. Kazayı bilerek yaptıklarını, radyasyona isteyerek maruz kaldıklarını bile düşündüm. Ama artık düşünmüyorsun. Düşünmüyorum. Tokamak patlaması bambaşka bir yol oynadı. Açıklayıcı bir rol. Anlamadım. Dayan alevlerin üzerine eğildi. Guani'nin gözlerinin içine baktı. 1972'deki kaza dolaylı olarak bu vadiye egemen olan şaşırtıcı güçleri ortaya çıkardı. Kampa çevreyi kutsamak için gece ile birleşen duman perdelerinin arasında çalışan tisevenlere baktı. Şu erkeklere ve kadınlara bir bak. Guanli, neden gelmişler? Bir halk baskıya, el koymaya, açlığa gizlice nasıl direnebilir? Emin olduğum bir şey var. 70'li yıllarda iki çeşit seven vardı. Dağlara saklanmayı becerenler ile vadide kalan, yerleşmeye zorlanan, kültüründen koparılıp boyun eğdirilenler. Tokamak'ta çalışanlar, en tehlikeli işleri kabul edenler bu ikinciler. 1972 baharında çemberin içinde diri diri kavrulanlar da onlar. Oysa o zamanlarda olanları pekala tahmin edebiliyorum. Guanli yüzünü buruşturdu. Ben edemiyorum. Biraz gayret et. Yanmış, radyasyona uğramış, can çekişen işçileri getir gözünün önüne. Sovyetlerin vaat ettiği yardımın hiç gelmeyeceğini bilen umutsuz kadınları. Ne yaptılar sanıyorsun? Rengeyiklerini koşup dağlara, hala olağanüstü tedavi güçlerine sahip tiseven büyücüleri aramaya gittiler. Dalga mı geçiyorsun? Hiç de değil. Vadideki tisevenler başından beri dağda kendilerinden bir grup insanın yaşadığını, gelenekleri koruduğunu ve ruhlarla derin ilişkide olduğunu biliyorlardı. Bana kalırsa bu hikaye senin sinirlerine, beni dinle. Kadınlar dağa çıktılar. Büyücülere durumu anlattılar. Yalvararak vadiye inip kurtulabileceklerin hayatta kalması için bir tören düzenlemelerini istediler. Şamanlar kabul etti. Görülüp yakalanma tehlikesi göze aldılar. Kardeşleri için şamanlara özgü bir tören düzenlettiler. Yananlardan birçoğu kurtulduğuna göre başarılı bir tören. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Dayan'ın yüzüne ateşli, geniş bir tebessüm yayıldı. Eğer ben bugünkü radyasyondan kurtulduysam, demek 1972'de de aynı şeyler oldu. Etnoloğun yüz çizgileri duyduklarını kabul ettiğini gösterir gibi gevşedi. İkna olmaya başlamıştı. Sence sonra neler oldu? Tisevenlerin asıl kabusu başladı. Bir şekilde parapsikologlar Tiseven işçileri kurtaran mucizeden haberdar oldular. Olağanüstü gerçeği anladılar. 3 yıl boyunca Gulag'dan gelme şamanları inceleyerek aradıkları yetenekler aslında laboratuvarlarının birkaç kilometre ötesindeydi. Ellerini uzatıp alabilecekleri bir yerde. Hem de inanılmayacak kadar güçlü bir şekilde. Uzun zamandan beri aradıkları gücün peşinde olduklarını anladılar ve şamanları tutukladılar. Virtüözler ellerindeydi artık. O bulunmaz inciler. İnsan deneylerine yeniden başladılar. Bu kez başardılar da şaman bilgilerini koparıp almayı becerdiler. Nasıl? İşte eksik nokta burası. Ama araştırmacıların şamanların gücünü ele geçirdiklerinden kuşkum yok. Şimdi olağanüstü yeteneklere sahip olmalarının nedeni de bu. Soruşturmam boyunca anlaşılmaz olaylarla karşılaşmamın nedeni de bu. Buraya bunun için dönüyorlar. Deneylerine yeniden başlamak için. Zamanında onlara bu yetenekleri kazandıran deneylerini. İtalyan usulca kafasını sallıyor, itiraz ediyordu. Bu kadarı çılgınlık olur. Evet, öyle de denebilir. Elimde son bir şey daha var. Cinayetlerin gerçek nedeni çalınan şaman sırları. Eugen Talih halkının öcünü alıyor ama senin sandığın şekilde değil. Çemberde ölen Tiseven işçilerinin değil. Daha geniş anlamda yağmalanan Tiseven kültürünün öcünü alıyor. Küfrün öcünü. Bu alçaklar Tisevenlerin yeteneklerini çaldılar. Şimdi de beni bedelini ödüyorlar. Neden 30 yıl sonra, neden Tokamak'a dönmeleri beklendi? Cevap tarihin bilmediğimiz bir sayfasında yazılı olmalı. Belki de şamanların güçlerini ele geçirmek için kullandıkları yöntemde. Parmakları yanık çocuklar aracılığıyla iletilen buluşma tarihinde. Ayağa kalktı, etnolog ona bakıyordu. Ama ya şimdi, şimdi neler olacak? Biz ne yapacağız? Dayan parkasını giydi. Yaşam sarhoşu hissediyordu kendini. Gerçeğin sarhoşu. Oraya dönüyorum. Laboratuvarlarını bulmam gerek. Her şey orada oldu.